12. ayırım. Yazarın yerinde bir deyimle kurulu saate benzettiği hareket karşısında Alman İmparatorluğu elçisi Basket'in vaktiyle yürüyen küçük bir ormana benzettiği Osmanlı piyadesi, ikinci süvarisi ağır muhasara topları etkisini kaybetmeye başlamıştı. Üstün ateş gücü karşısında piyade düzensiz bir kalabalık haline dönüşüyor, arkasından panik başlıyordu. Kaçan asker sek ve idare edilemiyordu. Eski savaşlarda Osmanlı cesareti, korkutucu kişi üstünlüğü şimdi de meziyet olmak yerine bir kusur olmaya başlamıştı. Piyadenin yayılışı, mevzilenişi, keşif, haber alma gibi yazarın hile saydığı yöntemlerin kullanılmasında da gerilemeler olmuştu. Genel olarak Osmanlı taktik ve strateji geleneklerinin de değişmesi gerekiyordu. Cevat Paşa'nın işaret ettiği gibi eskiden Osmanlı komutanları strateji ve taktik yöntemlerini tecrübe ve pratik yoluyla geliştirirlerdi. Savaş fenni kurallarına göre değil, kişisel kabiliyetleriyle bunları elde ederlerdi. Halbuki şimdi askeri yeteneği, tecrübesi olmayan, mansıpların satılması yüzünden askerlikten gelmeyen, bu tecrübeleri kazanamamış olan kişiler yüksek komutanlık yerlerine getiriliyorlardı. Bugünkü anlamıyla bir savaş bakanlığı yerine geçecek bir makam da yoktu. Çok defa bir sadrazam başkomutanlık yapar, cesaret ve kahramanlık göstermeye kalkışanı bir düşman kurşununa kurban gidince yalnız savaş alanındaki ordu değil, hükümet bile başsız kalırdı. İlk Osmanlı hükümdarlarının kabiliyete ve deneye dayanan üstün strateji yeteneklerinden yoksun saraylara kapalı padişahlar çok kez aktif militer kurumdan değil, saraydan ya da bürokrasiden gelen bir gözdeyi göreyim seni diyerek sefere yollardı. Savaş Bakanlığı gibi bir makam olmadığı gibi emir ve komuta birliği de yoktu. Askeri yenilgiler, militer tekniklerde ve teknolojilerde geri kalış olgusu ile savaş sınıfındaki iç değişikliklerin bir araya gelişinin görüntüsüdür. Militer teknoloji ve sanayideki gelişmelerin artık izlenemeyişinin baş nedeni ise Osmanlı maliye ve devlet ekonomisinin içine düştüğü bunalımdı. Avrupa'nın hem ham hem yapılı maddelerin değeri yükseldikten, Osmanlı parasının değeri düştüğünden çağdaş savaş sanayi düzeyinde kalınamazdı. Savaş sanayi ile birlikte askerlik de geriliyordu. Çağdaş ilerlemeler artık izlenemiyor, ordu çağdaş silahlarla donatılamıyor, askeri yetiştirme, talim ve eğitim yöntemleri çürüyor, asker arasında yağmacılık, disiplinsizlik, isyan eğilimleri başlıyordu. Bu gerilmelerin temelinde yatan nedenler ekonomik, teknolojik ve bilimsel gerileyişlerdi. O zaman henüz daha din ya da şeriat diye bir gericilik engeli yoktu. Bu sonraları, yani çürümenin gövdeyi sardığı zamanların işidir. Gerçekte sözünü ettiğimiz gerilemeleri ilk bildiren ve ilk uyarlamaları yapan adam da ulemadan bir yazardır. Bosna'da kadılık eden Akhisarlı Hasan el-Kafi 1596'da yazdığı Usulül Hikemi fi Nizamül Alem adlı kitabında özetle şunları yazar. Şimdiki zamanda silahlar ihmal edildi. Bu yüzden savaştan çok kaçan oluyor. 1596'da Eğri seferinde bu görüldü. Özellikle Rumeli ve Bosna'da düşman ile cenk eylemeye dayanamayıp firar edenler oldu. Şimdi düşmandan yeni çıkmış silahlar kullanılmakta. Asker bu yüzden kaçıyor. Bizim de bu silahları edinmemiz gerekir. Yasaklardan sakınma, disiplin kalmadı. Zulmeden zafer kazanamaz. Asker zulme başladı mı arkası yenilgidir. 3 yıldan beri özellikle Anadolu'da şehir ve köylerde asker zulmü başladı. Müslümanların, Hristiyanların ırzını, mallarını yağma ediyorlar. Buna yapan özellikle hünkâr kulu, kapı kulları diye adlandırılanlardır. Akhisarlı'nın 1596 Eğri Seferi üzerine bunları yazması bir rastlantı değildir. İngiliz tarihçisi Perry'nin işaret ettiği gibi Avrupa'daki ateşli silah devrinin yeni tüfekleriyle ilk karşılaşma bu Eğri Savaşı'nda olmuştu. İlk kez bu savaşta düşmanın elinde Osmanlı askerlerinin şimdiye kadar hiç görmediği hafif piyade tüfekleri vardı. Bu koşullar bize ilk reform çabalarının neden militer alanda başladığını anlattığı gibi neden dar ve yüzeysel kaldıklarını da gösterir. Çünkü militer sorunu çözümlemek için teknoloji sorununu, onu çözümlemek için de ekonomi ve maliye sorununu ele almak gereklidir. Üstelik ekonomik güç düşüklüğü, savaş sanayinin geri kalışı, militer teknik ve savaş yöntemlerindeki gelişmelerin izlenemeyişinin ordu eğitimi sorunu üzerine olan etkilerini Osmanlı örneğinde daha önemli yapan yapısal koşullar da vardır. Osmanlı Devleti'nin savaşa hazır ordusu olmak gibi bir üstünlüğü, askerlik, sanayi ve ekonomi sorunlarının çözümlenmesi işini bütün sistemi kapsayan bir sorun yapıyordu. Sorunun bu denli kapsamlı oluşu da onu bir kısır döngü biçimine sokuyordu. Bu çıkmaz döngünün düğümlendiği yer, Osmanlı düzeninin özelliği olan kapıkulu ocaklarının militer alanda en önemli parçası haline gelen yeniçerilerdir. Bu kurumun hem savaşta hem de savaş sanayinde önemli bir payı olduğu gibi düzenin tutunmasında da önemli bir siyasi rolü vardı. Padişahlık toprağa dayalı feodal eğilimlere ve reayaya karşı bu gücün desteği ile korunuyordu. Cevdet Paşa'nın dediği gibi yeniçerilik Osmanlı asabiyetinin etosunun özel durumuna gelmişti. Yeniçerilik devletin zatiyatından sayılırdı. Halbuki 18. yüzyılda bu ocağın kendinde gelişen bazı değişiklikler, devletin zatiyatından sayılan bu gücü devletin karşısında olan bir güç durumuna getirmişti. Mali bunalım koşulları altında yeniçerilik devlet kulluğu olmaktan çıkmış bir sınıf, siyasal güç kazanan bir parti olmuştu. Artık eski devşirme uygulanmıyor, ordu yeniçeriliğe alınmaması gereken fakirleşmiş esnaf ve köylü ile doluyordu. Bu sivilleşmiş ocak durumuna geliş, reayayı asker ocağından ayıran eski Osmanlı sistemine aykırıydı. Enflasyon yüzünden ulufeli asker sefer zamanında bile asker olarak kaldıkça geçimini sağlayamazdı. Birçoğunun ailesi ve işi vardı. Ulufelerini dışarıda bir iş edinip onun kazancı ile tamamlamalarına göz yumuluyordu. Böyle bir yeniçeri için savaşa gitmek bir yıkım demekti. Ocaktakilerin çoğu ne devşirilmiş kul, hatta ne de kul oğlu olmadığı gibi kulluk eğitimi de görmüyorlardı. Kışlalarda ihtiyar ya da başka bir iş tutamayan kişilerden başkası yoktu. Bir yandan toplumun fakirleşen kitleleri yeniçerileşiyor, öte yandan yeniçeriler kasap, hamal, kayıkçı, manav, tellak, kahveci gibi Osmanlı yazarlarının ayak takımı işi olarak küçümsediği işlere yayılıyorlardı. Ekonomik gelişme olmadığından bu büyük kitlenin iş gücü üretiminde kullanılmadığı gibi ocakta askerlik gücü açısından hazine için israflı bir kurum meydana gelmişti. Bu değişmelerle birlikte bir kul ocağı olan bu kurumun devlete karşı olan tutumu da tersine dönmüştü. Yeniçerilik demek şimdi hükümet karşıtı demekti. Bu tutumu siyasa şeriat bileşiminde bir karşı mezhep olan Bektaşilik beslemeye başladı. Bu dönemde Yeniçerilik Bektaşilik demek oldu. İleride göreceğimiz gibi Yeniçeriliğin yok edilişi Bektaşiliğe karşı da bir savaş olmuştur. Bu örgütün militer yenileşmelere karşı direnişi doğru olarak kavramamız için onun militer kurum olarak siyasal örgüte bağlanışında da bir takım değişiklik olduğunu kaydetmemiz gerekir. Siyasal kurumda az sonra değineceğimiz değişiklikler yüzünden kulluk geleneğinin anlattığımız değişmelerinden çıkarları olan kişiler de vardı. Yeniçerilerin ulufe tezkiyeleri Yeniçeri ağalarına, mütevellilerine, ustalarına, hatta devletteki daha büyüklere bir gelir kaynağı olmaya başlamıştı. Yeniçerilik örgütünün yasamasındaki çıkarları olan kişilerin etkisi bu durumdaki Yeniçeriliğin kaldırılmasına varacak her reform çabasını baltalamıştır. 18. yüzyılda Yeniçerilik imparatorluğun hemen her bölgesindeki şehirlerde siyasal bir parti gücü haline geldi. Bu yüzden yalnız bu bölgelerde değil, başkentteki siyasal kombinezonlarda da rol oynayacak bir güç oldu. Bu güç ulemanın ve şeriatçıların değil, aşağıdan Bektaşilerin, yukarıdaki siyasal çıkarcıların elindeydi. Yeniçerilerin reform girişimlerine karşı oluşlarını şeriatçılık ile din taassubu ile yorumlayamayız. Şeriatçılığın reformlara karşı çıkışı başka bir kaynaktan gelir ki aşağıda göreceğimiz gibi bu kaynak din değil siyasadır. İşte Rochefort projesi dolayısıyla tartışılmaya başlanan reform değişikliklerinin karşısına çıkacak olan güçlerden biri budur. Böyle bir örgütün başındakiler hükümette olanlara dayanırlar. Çağdaş yöntemlere göre eğitilecek bir ordu kurularak onun askerlikten ve askerlik sanayinden yoksunlaşmış bir gücün karşısına çıkarılmasını istemeyeceklerdi. Hükümdarların bazılarında da bu ocağı kaldırmak için ciddi bir istek yoktu. Kimileri de dayanacakları militer güç kalmayacağından korkarak vezirleri aracılığıyla gizlice kendilerini savunacak yeni eğitimli birlikler sağlama yolunu arıyorlardı. Militer kurum siyasal makinaya bağlı, yeni teknik gelişmelerin gerektireceği masraflar hazinenin durumuna bağlı, ordunun durumu ise ulufeli askerin savaşlarda gözükmemesi yüzünden ücretle tutulan ya da Hasan el-Kafi'nin değindiği gibi zorla savaşa sürülen kişilerin masraflarına bile para yetiştirecek güçte olmadığından Yeniçeriliğe yeni araçlar, teçhizat, eğitim sokulamıyordu. Böyle koşullar altında her militer örgüt amaçtan yoksun, düzensiz, disiplinsiz bir yığın haline gelir. Yeniçeri direniliciliği ile işte bu koşullar altında ortaya çıktı. Fakat yapısal engeller arasında geçen bölümde gözden geçirdiğimiz reform gelişmelerinin karşısına çıkan tek engel bu değildir. Kapıkulu Savaş Hizmetleri Ocağı'nın siyasal ve bürokratik üst yapısı ya da kurulu düzende çıkarları olan kişilerin ya da militer alanda bile reformlarla Osmanlı rejiminin varlığının ve bütünlüğünün kalkması ya da değişmesi gerekeceğini görenlerin etkisi altındaydı. Bir bölüğü devlet gelirlerini çeşitli yollarla kendilerine çevirerek toplumun fakirleşmesiyle orantılı bir biçimde büyük servetler ediniyorlardı. Osmanlı tarih yazarlarının Lale Devri dolayısıyla sözünü ettikleri ısraf ve sefalet bu servet birikimi sahiplerinin ekonomik kalkınma ile ilgili olmaması anlamında önemlidir. Bu kişiler Avrupa'da, İngiltere, Fransa, Almanya'da olduğu gibi feodalizmin olgunluk çağındaki mutlakiyetçi monarşinin kurulduğu dönemdeki feodal Rusya'da olduğu gibi bir aristokrasi sınıfı teşkil etmezler. Edinilen servetler ekonomik yatırıma gitmez, sahipleri ekonomik amaçlar gütmezlerdi. Bundan ötürü kapitülasyon siyasetine karşı belirlenen bir ekonomi politika güdülmesi de olmamıştır. Başlıca servet edinme kanalı haline gelmiş olan mansıpların hemen hemen tümü iltizam ya da malikane olarak satılan yerlerdi. Böyle bir düzenin ıslahı istenemezdi. Üçüncü bir yeni koşul, Rumeli ve Anadolu'ya yayılmış hale gelen Yeniçeri küçük esnaf partilerine ilave olarak taşralarda merkezlerdeki padişah sarayının yönetici tabakasının yetkilerini paylaşmak davasına kalkacak olan derebeyliği gelişmeye başlamasıdır. Lale devrinde açılan uzun İran savaşlarıyla başlamış olan eşkıyalık, kendi doğal karşılığı olan derebeyliğinde gelişmesine yol açtı. Ancak derebeylik çağdaşlaşma yönünde atılacak adımları çelmeleyecek güce yüzyılın sonlarına doğru gelecektir. Tasarlanan askeri reformun vilayetlere geliştirilmesi o zaman başlayacağından bu yeni güçle karşılaşmanın daha sonra olacağını göreceğiz. Şimdiki dönemde yaptığı daha da temelli olan bir iştir. Derebeylik, reaya ve esnafın üretim güçleriyle ekonomiye hükmetme yolunda olan devlet arasına giren bir güçtür. Mahalli derebeyler yeni üretim ilişkilerini geliştiriyor, çağdaş ekonominin gelişmesine aykırı bir yönde toplum düzeyinde tutucu bir güç durumuna geliyorlardı. Bu kökleşme, daha sonraki çağdaş bir üretim sistemi uygulamayı gerektiren gelişmeleri olanaksız duruma getirecektir. Bunlar iç koşullardır. Bir de dış koşullara bakalım. Geçen bölümde reformcu yazarların Rusya'daki gelişmeler üzerine yaptıkları uyarmalarının anlamları 18. yüzyılın ortalarından sonraki Osmanlı Devleti'nin dış siyasetinin en önemli sorununun ortaya çıkmasıyla iyice belirlendi. Lale Devri'nin başlarında Fransa'ya dönüş yalnız yenileşme istekleriyle değil, Rusya'ya karşı Fransa'dan yardım ya da ittifak sağlama isteğiyle olmuştu. Fransa, Avrupa politik güçleri arasında denge düşüncesiyle böyle bir ittifaka yanaşmadı. Fakat uzman, araç sağlama biçimindeki yardım yüzyılın ortalarında başladı. Fakat Fransa'nın yardım siyaseti başlangıçta Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı militer anlamda güçlendirme, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde ticaret üstünlüğü sağlaması gibi iki amaç güdüyordu. Bu dönemde Fransa'nın rakibi olan İngiltere'nin Akdeniz'deki çıkarları henüz siyasal bir nitelikte değildi. Onun okyanus ötesi bölgelerde aşırı yayılması Fransa aleyhine olacak biçimde yürüdüğünden özellikle Doğu Akdeniz, Mısır ve Ege bölgeleri Fransa için yeni bir önem kazanmıştı. Daha önce gördüğümüz gibi şimdi Fransız diplomasisi bu bölgelerde üç amaç üzerine yoğunlaştırılmıştı. Kapitülasyon imtiyazlarının genişlemesi, Avusturya'nın Akdeniz'e, Rusya'nın Karadeniz'e çıkmasının önlenmesi, Katolik müesseselerinin propaganda faaliyetlerine karşı konan kısıtlamaların kaldırılması, bu kısıtlamalar yukarıda değindiğimiz Katolik nüfuzunu karşı konmuştur. Birinci yöndeki amacına Fransa 1740 kapitülasyonlarını almakla ulaştı. Bu kapitülasyonlar Fransa'ya tanınan ticari ve hukuki imtiyazları genişletmekten başka kapitülasyon kavramına da yeni bir nitelik getirdi.